Biliriz tabii.
Bir yaşam.
Şimdi bugün
kaç?
Ayın kaçı? 19 Şubat 2010. 19 Şubat. Tamam. Şimdi buradan Hegel nasıl geçiş yaptığını şey yapalım. İdeanın kavram ve realite, kavram ve nesnellik ya da öznellik ve nesnelliğin birliği olduğunu biliyoruz ve burada önce Hegel nasıl yaptığına bakalım ve sonra kavrayabildiğimiz şeyler, noktalar varsa onları şey yapalım. Tamam. Yani yaşam ideasına giriyoruz. Şimdi böylece idea ilk olarak yaşamdır. Yani nasıl, ne demek böylece?
Böylece kısmını bilmemiz lazım.
Böylecesine dönüyoruz. Ama ilk olarak idea yine yalnızca dolaşsızdır. İdeanın, şimdi idea oluştu. Kavram ve realitenin birliği olarak. Ve yalnızca kavramındadır. Dolaysız olması, yalnızca kavramında olması anlamına geliyor. Bu önemli. Yani bunu nasıl anlayacağız, nasıl açacağız? Dolaysız, henüz bağıntılı değil, ilişkili değil ve öyle olduğu zaman yalnızca kavramında oluyor. Henüz realitesinde değil, o anlamında. O anlamda olması gerekiyor.
Öznendir de denilebiliyor mu?
Denir. Yani yalnızca kavramında olması, öznel olması demek. Nesnel olgusallık hiç kuşkusuz kavrama uygundur. Ama henüz kavrama özgürleşmemiştir. Ve kavram kendi için kavram olarak var olmaz. Şimdi burada oraya döneceğiz. Yani yaşama geçerken problemleriniz tam burada başlıyor. Yani bunları... Bir saniye, orada bir şey oldu. Umarım kaybolmamıştır. Evet. Şimdi oradaki problemler özetlersek şimdi kavramın ilk biçimi dolaysız kavram ya da kavram yargı ve tasım. Bunlar evet, kavram söyleyeyim. Bölümünün evet ilk üçlüsü, ana üçlüsünün ilk şey alanı. Ondan sonra nesnellik alanı geliyor. Şimdi iki durumda da kavramla ilgileniyoruz. Yani nesne dediğimiz şey de aslında kavram. Nesne bir alışkanlıkla bizde fiziksel ve tinseli de katmıyorlar. Neredeyse özdeksellikle eşitleniyor. Aslında özdek daha önceden incelendi. Yani nesne dediğimiz şey özdeksel ve tinsel oluyordu ve bu özdekseli düşünürsek sadece burada özdek kavramı daha önce incelendi. Yani burada nesnede özdek ancak negatif olarak bulunabiliyor. Ya da içerik. Nesnenin, nesne dediğimiz şeyin içeriğini düşündüğümüz zaman o içerik negatif. Yani nesne kavramı o içeriği negatif olarak kapsıyor. Nesne kavramı kavram. Nesne kavram. Yani burada zor olan şey o. Yani gördüğüm kadarıyla. Çünkü kavram ve nesnellik bu ideayı oluşturan faktörler ve bunların ikisi de kavram. Yani Hegel nesnellik alanını kavramın altına alıyor. Niye? Çünkü nesne kavram. Niye nesne kavram? Onu düşünmek
için. Ya da öznel kavramdan yani nesnel kavramı ayıran ne?
Şöyle düşünelim. İki cisim ya da güneş dizgesi bunu aldığımız zaman, mekanik nesneleri aldığımız zaman bunlar özdek. Nesne değiller. Bunlar özdekler. Birbirini çekiyorlar vesaire. Nesnellik bunların neresinde dersek dışlarında olacak. Dışlarında. Yani nesnel onlar özdeksel olarak şey değiller. Nesne değiller. Özdekler. Belirli özdekler. Onları nesne olarak gördüğümüz zaman onları bir kavramla ilişkilendiriyoruz ve o kavram onların dışında var. Bu belki birazcık şey yapabilir. Açıklayıcı olabilir. Yani kavram nesnenin dışında olan bir şey.
Ama nesneyi nesne yapan kavram.
Evet. Yani kavram olmadan nesneden söz edemeyiz. Ama nesne şeyin nesne henüz kavram olduğu ölçüde o içerik denebilecek olan özdekselin dışında olan bir şey. Şimdi şey yapmaya çalışıyorum. Kavramın yaşam ideasına geldiği zamanki varlık kipini onu düşünmemiz önemli. Yani orada nasıl bir varlık var? Şimdi şeyde erekselikte kavram nesneye şey olarak bulunuyor, bir bakıma yapışık olarak bulunuyor. Yani ama yine dışsal, yapışık olan bir şey.
Dışta olan.
Dışta olan bir şeydir. Yaşamda artık şey, kavram ilk anda bile olsa o yapışıklıktan kurtulmuş gibi düşünülebilir. Yani iyi bir benzetme olmadı biliyorum ama burada şimdi Hegel'in sözlerine bakarsak nesnellik diyor içselliğinden ortaya çıkan ve belirli varlığa geçen olgusal kavramdır.
Realize olması değil mi? Kavramın bir realize olmuş hali yaşam. Değil mi?
Nesnellik o. İşte bak, kavramın ilk realize olmuş biçimi
nesne.
Nesne. Kavram dolaşsızken realize olmamış. Ve kavramın realize olması, kavramın tekelleşmesi yaşam değil.
Yaşam da ilerlemiş.
Nesne. Yaşam o kavram ve nesnenin birliği. Yani yaşam bize şeyi gerektiriyor. Hem nesneyi kavramı gerektiriyor. Yani daha önceki belirlenimlerde olmayan kavram. Yani öz ve varlık mantığında yaşam burada
kavramın ve nesnesinin birliğinin artık şey yapılması.
Şimdi o zaman Hegel'e dönebiliriz. Yani daha iyi anlayacağız bence. Ama ilk olarak idea, yani bu birlik yine yalnızca dolaşsızdır ya da yalnızca kavramındadır. Nesnel olgusallık hiç kuşkusuz kavrama uygundur diyor. Yani iki faktör birbirine uyum içinde ama henüz kavrama özgürleşmemiştir. Kavrama özgürleşmek ne demek?
Kavramın tam kendisinde yani, olması, tam anlamıyla kendisinde olması. Evet,
kavramın gerçek özgür biçimi insan bilincindeki, insan tinindeki biçimi. Ve orada kavram asıl öğesini bulmuş ya da asıl doğasını, asıl yapısını bulmuş. Ve örneğin şeyde yaşam durumunda kavram şey gibi, bedenin planı gibi, onun ideal formu gibi, bedenselliğin. Orada kavram henüz şey değil. O bedenin özdeksel ve kimyasal nesnelliğinden
kurtulmuş
değil gibi. Ama düşüncede, devlette, yasada, sanatta vesaire orada özgür. Artık orada hiçbir
dışsal... O zaman düşünceyi yaşamdan ayrı tutmamız gerekiyor.
Tabii.
Çünkü yaşayan bir şey düşündüğüne göre kavram da onda düşüncede olduğunu. Evet. Şimdi kavramlar düşüncede ya. Öyle diyoruz ya. Yani nesnesine uysa da uymasa.
Özgür
yani
olarak kavramı o zaman düşünür.
Özgürlüğü düşünceli. O zaman düşünceyi yaşamda ayırmamız gerekiyor. Eğer yaşamda evet. olursa, düşünce yaşamın içinde olursa bu sefer kavramı oluşturamayacak.
Evet, yaşamdaki kavram henüz tam biçimini ya da tam açılımını bulmuş kavram değil. Yani Hegel buradan yaşamdan sonra şey geçiyor. İyi ideasına ve bilgi ideasına, değil mi?
Evet.
Oraya geçiyor. Evet. Yani yaşamdan sonra oraya geçiyor.
Yani düşünen şey yaşayan şey olduğuna göre, düşünce yaşayan nesnede bulunduğuna göre,
evet.
O zaman düşüncenin o yaşayandan ayrı tutulması gerekiyor.
Yaşayan yüksek demekten burada
yaşanılması mı kastediyoruz?
Tabii, yaşam. Yaşam bildiğimiz,
yani yaşam işte bizim
doğal bildiğimiz, düşündüğünden başka hiçbir şey.
Realize olan zaten yaşamda olmuyor mu?
Hı.
Yani realize olması yaşamda olmuyor mu? Yaşam bu kadar önemli.
Kavramın realize olması nesnede oluyor.
Anlayamıyorum.
Yani tekelleşme diyor. Kavramın şimdi kavramın tekelleşme dedi ya da belirlilik kazan. Şimdi mantık biliminin son bölümünün ilk momenti kavram. Ondan sonra nesne. Nesnellik geliyor. Ondan sonra ideaya geçiyoruz. Yani şimdi kavramı ve nesnelliği karşılaştırıyoruz. İlk iki şeyi, ana alanı karşılaştırıyoruz. İkinci alan, yani nesnellik alanı Hegel'in yöntemine göre birincinin tikelleşmesi ya da belirli ya da olumsuz da yani olumsuzluğunun ortaya koyulmasını gerektiriyor ya da yani ilişkili olma, ilişkiye açılmasını gerektiriyor. Ve kavramdan yapılan geçiş, o hani evrenselden tikele geçiş gibi değil ama genel olarak kavramdan sonra Hegel'in, yani kavramın gelişimi diyeceğimiz şey nesneye doğru oluyor ve o yüzden şeyi tartıştık. Tanrı'nın kavramından varlığına ya da varoluşuna nasıl geçirir falan, bu çıkarsama Tanrı bilimsel tanıtlama denen şey doğru mudur? Yani Hegel'de onları tartışıyor. Yok, tikeller kavramın realizasyonu, kavramın belirlilik kazanması demek. Kavramın belli kazandığı belirlilik, kavramın yaşam yapmıyor, nesne yapıyor. Niye? Mekanik nesne, kimyasal nesne ve teleolojik nesne.
Nesnede yani, öznel kısım tamamlanıyor değil mi? Kavramın öznel hali evet. Tamamlanıyor.
Kavramın öznel hali tamamlanıyor.
Yani tam nesne, nesne işte, nesne öncesi.
Evet. Tabii. Yani ona ilk bölüme kavram alanının birincisi, üçlünün birincisine özellik dediğine değil herhalde. Yani aslında bütün bölüme özellik diyor, özel mantık diyor. Özel mantık diyor, yani özellik demiyor.
Demin söylediğinizi tekrar eder
misiniz? Aynısını.
Kavramdan nesneye derken işte teolojik nesne.
O şeyde kavramdan nesneye geçiş Tanrı'nın kavramından onun varoluşunu çıkarsama için pusulanlama biçiminde Tanrı bilimde ele alınıyor. Ya da orada bir daha sonra Descartes.
Yargıda da buna yakın şeyler söylemiştik. Kavramın yarılması ve tekilleşmesi ya da olgusallaşması bir yargı.
Evet.
Oradan bir çağrışım evet. Yapıyor bunları.
Ama o işte şeyin içinde.
Eksikti o. Eksik tasındı yargı yani.
Evet.
Yani orada hala öznellik alanı.
Evrenselin tikelleşme, evrenselin tikele geçişi. Yani evrensel ve orada kavramın momentleri arasındaki bağıntı vardı. Burada kavram ve nesnellik arasındaki ilişki söz konusu. Yani evrensel tikele geçiyor, o tikel bir yerde evrenselin realizasyonu diyor Hegel ona. Yani niye realizasyonu ya da olgusallaşmayı tikelleşmeyle birlikte düşünüyor? Çünkü realizasyon mantığın ilk bölümüne ait bir kavramdı. Realite Dasein'e aitti. Ve onu orada incelemiştik. Onu oradaki yani oraya oradaki çözümlemeyi tekrar anımsamamız gerekiyor ya da okumamız. Yani realite neydi?
Olumsallık anlamında.
Evet, olumsallık.
Olumsuzlama.
Belirlilik.
Olumsuzlama. Realite şeyde
başkası için varlık olma.
Nitelikteki olumlu yanı anlatmak için kullanıyorduk. Yani evet. Realite kavram olarak, realite diye bir kavram var. Bunu nedense bunu şeyler, doğal dinler şeyle karşılıyorlar. Gerçeklikle karşılayabiliyorlar. Ya da başka ona benzer eşdeğer sözcüklerle ama yani Almanca'da da, İngilizce'de de, Türkçe'de de realite sözcüğü dışsal bir sözcük olarak giriyor ve kullanılıyor. Yani sanki doğal dil ya da yerel dil o kavramı anlatmak için bir sözcük kullanmıyor gibi. Değil mi? Öyle bir şey var. Yani tuhaflık o, var.
Hayır, belki onu doğal realite, yani sokaktaki ya da hani doğal dil yani ona belki o ayrımında değil olmadığı için de
ne kullanıyor olabilir? Real resten geliyor Latince. Resin ne olduğunu araştırdığın zaman bakıyorsunuz bulunan şey şey.
Şey, resting.
Evet. Yani realitede bir şeyin o zaman etimolojiye başvuruyor gibi yapacağız. Ama aslında etimoloji değil, mantığa başvuracağız. Yani bir insan doğrusu realiteden ne anlıyor diye soracağız. Ve onu tabii ki dilden alacağız. Realite ileri sürüldüğü zaman genellikle duysal olan yan plana çıkarılıyor. Evet. Real denen şey
duysal demek.
Evet, ele gelen, görülen falan ve varlığa kuşku götürmeyen diye düşünülüyor. Yani realitede bir pozitif yan var. Pozitif, olumlu, yani da varlık yanı olarak düşünürsek. Realitenin, Hegel'in realite için söylediği en güzel anlatım oydu. Niteliğin olumlu yanı.
Tamam, neye göre pozitif?
Yani duysal olmayana göre. Entelektüel olana, düşünsel olana göre. yani kavramsal olana
göre. Olana göre.
Evet, o... peki, şimdi kavram tikelleştiği zaman ya da nesnelliğe geçtiği zaman yine nesnellikte de şey var, sanki olumsuzluktan olumluya geçme gibi bir şey var. Var mı? Var. Çünkü nesnel olan reel olana benziyor, doğal bir ilişki. Benziyor mu?
Benziyor.
Ve neye benziyor? Yani doğal bir ilişki yanılıyor mu orada? Yanılmıyor. Çünkü nesnel olanda aslında nesnel olanın olumsuz olması gerekir. Yani kavramın olumsuzlanması olarak nesnel olanın olumsuz olması gerekir.
Öyle mi?
Öyle.
Tasamın olumsuz.
Ama olumsuzlama nedense paradoksal olarak orada olumlu olarak görünüyor. Yani Dasein'de eğer varlık ve Dasein, yani Sein ve Dasein ilişkisini düşünürsek ilk bölümdeki, hı hı, orada da Dasein olumsuzlama içeren şey faktör. Yani varlık olumsuzlama için içermiyor. Varlık arı olumluluk gibi görünürken Dasein'de şey var. Sein arı olumluluk gibi görünürken Dasein'de bir olumsuzluk var. Ama doğal bilinç orada da hayır diyor. Realite bu. Bunda olumsuzluk yok. Tam tersine bu asıl olumlu olan.
Biz orada belirli yokluğu da konuşmuştuk zaten o dönemde.
Evet.
Belirli yokluk ne demek diye bir de. O da vurgulanan pozitif yan. Belirli yokluk.
Tabii. Belirli yokluk o kullanılıyor. Yani doğal dilde, doğal bilinç de kullanılıyor. Negatif. Belirli
yokluk. Yani Dasein'da olumsuzlanmış kısım.
Evet. Yani negatif büyüme dediğimiz zaman bu şey belirli yokluk mu? Nicht Dasein mi?
Nicht Dasein mi dediğim.
Tamam, o da işte olumsuz büyüme diyor. Negatif büyüme dediği zaman Nicht Dasein diyor. Doğal bilinç.
Tasarımsal bir şey çağrıştır aklıma. Negatif büyüme deyince hani
küçülme demek o.
Benjamin Button gibi bir şey.
Evet.
Evet. Yani o da şey, o da negatif büyüme. Benjamin Button'ın yaşadığı şey. Yani küçülüyor. Şeyden, büyükten başlayıp küçülüyor. O, ama burada Dasein ve nesnelliğin aynı pozisyonda durmaları söz konusu. Dasein ya da varlık, belli varlık ve belli varlık olgusallık alanı. Nesne olgusallık alanı değil. Yani Hegel ama çok meşru bir şekilde kavramın realizasyonundan söz ediyor. Orada o boş bir anlatım değil. Çünkü realizasyon zaten yani kavram olarak geçti o. Çok alt bir kavram ve onu hep her şey için kullanabilir. Her şey o şeyi kapsıyor. Real olma yanını kapsıyor. Realitenin kendisinden sonra gelen her kategori onu negatif olarak kapsıyor. Yani kavramın realizasyonu anlatımı şey doğru, kavram belirlilik kazanmasını, tikelleşmesini anlatıyor. Ama burada kavramın tikelleşmesi varlığın daha belirli varlığa geçmesine benzer bir özellik gösteriyor yine. Yani
olumlanırken olumlanan bir şey.
Bir de nesnellik ve realite arasında da şey var.
Paralellik
var. Yani şimdi daha başka şeyler
kavramın varlığı ve tüm ilişkileri gibi
biraz daha yani şöyle dedik varlıktan belli varlığa geçiş bir realizasyon bir realite, olgusallığa geçiş çünkü varlık çok soyut
çok belirlenim kazanıyor
evet belirlenimsiz falan ve o belirlenim kazanıyor. Belirlilik kazanıyor ya da.
Ama bunu yaparken olumsuzlanmış oluyor.
Evet. Şimdi kavram durumunda da eğer Hegel'in...
Aslında belirlilik kavramı belki de tam da orada çıkıyor. Mu acaba? Belirlilik kavramını hep kullanıyoruz ama dışsal olarak kullanıyoruz.
Belirliliğin kendisi yine şeye ait. İlk bölüme ait. Varlık alanına ait. Belirlenim...
Yani
belirlenim ilk bölüme ait evet. Ama orada tam da aslında çıkmamış oluyor. Sanki oraya öylece konmuş gibi duruyor.
Evet. Ama konmamış. Yani orada Hegel onu tanıtladı. Çünkü o belirlenim gereken bir şey. Orada olumsuzlama.
Ama o belirlenimi evet yapıyor. Ama olumsuzlamayı yapabilmek için bile o tüm açılımın yapılması gerekiyor ki o olumsuzlama tam olarak yapılabilsin. Yani sistem tam olarak ortaya dökülüp
olumsuzlama, tüm belirliliklerini tekrar ortadan geliyor. Oluşun ortadan kalkmasıyla birlikte bir olumsuzlama hemen ortaya çıkıyor. Çünkü daha önceki dolaysızlıklarda yoktu olumsuzlama faktörü. Dolaysızlıklar olumsuzlama olmadığı için dolaysızdı zaten. Dolaysızlığın ortadan kalkması hemen olumsuzlamayı getiriyor. Yani artık şey var. Evet, ortadan kalkmış bir dolaysız var. Dolaysızın ortadan kalkması negatif dolaysızı getirir.
Evet.
Moment.
Yani dolaysızlık sözcüğünün
olumsuzlama var orada.
Dolaysızlık sözcüğü veya kavramını da biz o ilk anda kullandık. Varlık
varlıkla bir olarak
kullandık. Varlıkla bir dedik ama yani varlık değil sonuçta. Yani dolaysızlık ama, evet, varlıkla ilişkilendirdik. Bu varlığın belki
bir ama belirlenim kavramı. Belirlenim yani, altının içeriğine ait bir kavram.
Belirlenim
kavramı.
De dolaysızlık da evet varlığın içinde bir kavram ve biz bunu orada çıkarsadık ama evet,
nitelikle birlikte çıkardık.
Gerçek anlamının aslında tüm ilişkiler açıldıktan sonra
olarak da doğru. O kadar erken çıkması gerekiyor çünkü artık ondan sonraki her şey belirlenim.
Evet.
Yani varlık bir belirlenim değil bir bakıma. Yokluk da bir belirlenim değil. Niye belirlenim değil?
Olumsuzlama içermiyor.
Evet.
Ama olumsuzlama yani, içermiyor dediğin zaman bile bir
varlıkta,
hani olumsuzlamanın olması gerekiyor ki olumsuzlama içermiyor diyebilesin varlıkla
tamam, ilgili. Başta sen şimdi diyalektik yapıyorsun. Başlangıçta diyalektik yok.
Yani bir şeyin var olduğunu söylemek, onun belirlenimini söylemek demek değil. Onun beyaz olduğunu, iyi olduğunu falan söylemek demek değil. Belirlenim nitelikte nitelik kapsayan bir şey. Nitel belirlenim ya da nitelikte bir gibi hatta.
Yokluğunu söylemek de aynı ölçüde hiçbir belirlenim.
Ya neyin evet, yok demek belirlenim eklemediğimiz sürece dolaysız bir durum. Belirlenim çok erken çıkıyor. Çünkü olumsuzlamayla ilgili ve nitelikle ilgili. O yüzden
evet çok erken çıkıyor benim söylemek istediğim.
Ve realizasyon da çok erken çıkıyor ya da realite de çok erken çıkıyor. Hatta idealiteyi de onlarla birlikte tartışıyor. Yani o başlangıçta güçlük yaratıyor. Belki de daha ilerisi iyi bilinmediği için.
Kavrama daha şey yapılamadığı evet. için orada realite
yani Hegel'in Hegel'in şeyi en yüksek kavramı idea burada. Saltık idea dediği kavram ve bu nedir diye düşündüğümüz zaman bu aslında insan düşüncesinin ta kendisi.
Platon'dan aldı değil mi?
Platon'dan aldığı terim.
İnsan düşüncesini de insan da
düşünüyor.
Hayır, kendi yaratmadı. Ve Platon'daki şeyini tartıştık. Platon'da ve Hegel'de bu aynı yerde mi duruyor? Aynı içerik mi taşıyor? Ve dedi ki Platon'un ideasında da şey var. Ne var? Nesnellik. Bir öznellik var. Nesnellik var. Nesnellik olduğunu biliyoruz. Bir de form var ya da biçim var. Yani bir şeyin ideası bu. Ve nesnel. O bir şeyin ideası, neyin ideası dendiği zaman orada Platon onu şimdi bizim söyleyeceğimiz gibi söylemiyor. Belki Hegel'in söylediği gibi de söylemiyor ama o ideanın bir belirlenimi var ya da bir biçimi var.
Hegel'de nasıl peki?
Hegel'de o belirlenim ya da biçimle anlattığımız şey kavram. Yani aslında Hegel Platon'da bir bakıma ideaları evrenseller gibi kullanıyor. Değil mi? Yani evrensel zaten kavramın kendisi. Yani şimdi idea Yunanca'da tür anlamına geliyor ve modernler ideayı daha çok biçim olarak çeviriyorlar. Yani Kapsam mesela biçimler öğretilse diyor. İdeanın idea tabii ki kavramla şey değil. Modern dile İngilizceye düşünce olarak girdi idea. İdea Platon'un bir terimi. Platon'un türettiği bir terim. Yani doğal Yunanca'da olmayan bir şey. Eidos'tan. Eidos'tan ya da Eidos'tan geliyor. Ve ama Platon'a özgü bu bir yerde birileri bunu şey yapmış. Araştırmış ve onu ileri sürebiliyorlar. Yanlış olabilir ama öyle kabul edersek yani o yüzden sözcük daha başka anlamlar kazanıyor şeylerde. Form Almanlar ide yapmışlar onu. O A'yı da düşmüşler. Fransızlar da öyle. Yani Türkçe'ye girmemiş. Fikir olarak girmiş Arapça yoluyla.
Ama ideya farklı değil mi?
Şimdi farklı, yani onların o farklılıkların neler olduğunu falan gel şeyde uzun uzadıya alıyor Big Bang'ın hemen kavram bölümünü.
Ay şöyle kısaca ideya dediği, saldırı ideya dediği düşünce mi?
Saltik idea dediği şey o ideadan farklı bir şey. Yani saltik idea ideanın son biçimi, tam biçimi. Yani yaşamla bir idea diyor.
İdeadan geçiyor.
Kavramı.
Yani
son biçimi yani kavramı.
Gerçeği.
Yani
ideanın kendi kendisinin gerçeği.
Yani kavramın tam olarak realize olması.
Evet. İdea için söylenebilecek şeyler kuşkusuz olarak pekinlikle söyleyebileceğimiz şeyler şunlar. İdea tüm mantık biliminin sonucu. En son kavram ise Ege'nin dizgesinde. Onun için söylenebilecek tek şey ya da ilk şey bütün içeriği kapsıyor olması.
Ya da onda gizli olan hiçbir şey kalmaz.
Evet. Yani İdea öyle bir şey ki o zaman her şey onda ortadan kalkıyor. Ve negatif.
Yani momentum son noktası.
Evet. Kendisi bütün mantıksal içeriği yutuyor bir bakıma. Absorbe ediyor ve onları negatif olarak kapsıyor. Dolayısıyla idea üzerine söylenilecek tek şey o aslında. Yani daha fazla konuşmanın şeyi yok. İdeadan sonra çünkü uzaya geçecek. Uzay zaman doğaya geçiyor. Mantık bilimi Logos doğaya geçiyor. Ama şimdi idea orada Hegel'in ideaydı. Onu da o zaman hepsini bir arada alalım aslında. Belki de o zaman daha şey olur. Yani burada giriş yaparken Hegel söylüyordu değil mi? Yaşam ideasına girerken. Ona bir bakalım. Orada işimize yarayacak şeyler var. Yani tam yaşam ideasının bölüm 1'in yaşamın öncesindeki paragraf. Şimdi böylece idea ilk olarak yaşamdır dedik ve o böylece ne olduğunu okuyoruz. Ama ilk olarak idea yine yalnızca dolaysızdır ya da yalnızca kavramındadır. Nesnel olgusallık hiç kuşkusuz kavrama uygundur ama henüz kavrama özgürleşmemiştir ve kavram kendi için kavram olarak var olmaz. Nesnel olgusallık kavram uygundur ama burada kavram yani nesnelliği en son teleolojiye kadar getirdiğimizi düşünelim. Kavrama uygunluktan tamam onu kabul ediyoruz. Ama burada kavram telos olarak bulunduğu bulunan kavram henüz kavrama özgürleşmiş o kavram değil. Yani orada o erek kavram olan şey henüz mekanik ve kimyasal özdeksellikle yapışık olarak duruyor bir bakıma. Yani orada yaşam yok henüz. O şimdi bir DNA'da biz yaşamı nasıl görebiliyoruz? Göremiyoruz. Yani DNA yaşamıyor. DNA'da yaşam yok. Ama potansiyel olarak var. O bakteride ya da bir hücrede hücre yaşayan bir şey. Yaşam orada kendini gösteriyor. Yani ve yaşam hücrenin her atomunda, her molekülünde var. Ya da her organizasyonunda var. Yani bütün o özdeksel içerik yaşamın altında duruyor. Onun şeyi.
İnorganikten organiğe ayırmak lazım bir yerde.
Evet.
Ayırma yerini bilmek lazım.
Organik de dirimsiz. O da yaşamıyor. Yani DNA dedik. Organiğin en yüksek biçimi.
Ama yaşam inorganikte başlayacak. Her ne olursa olsun.
Tabii. Ama inorganik de orada kapsanıyor. Yani organiğin inorganik, organiğin bir momenti olacak. Organik organize olmuş demek, örgütlü demek. Yani şeye örgütlü demiyoruz. Sodyum klorüre, sülfürik asite falan onlara organik demiyoruz. Onlar da organik bir bakıma. Çünkü orada da bir organizasyon var. Ama amino asitler, onlar da hala asit ama organizasyonun şeyindeler. Yani o teleolojinin eşiğinde duruyorlar. Ve amino asitlerin organizasyonuna DNA diyoruz ve o şey, telos. Orada telos var. Ve yani eğer bu DNA'yı falan biliyor olsaydı muhtemelen çok daha kolaylaşır işi. Olağanüstü kolaylaştırıyor ve şeyi anlıyoruz yani bugün pozitif bilimin neden telosu reddettiğini. Çünkü şeyler, mononlar, başka hiçbir şey değil. Yani orada o kimyasallıkla, inorganik, organik kimyayla falan açıklanmayacak bir yapılanma var.
Ereği arıyorlar atom şeyde, dizilişlerde herhalde.
Yani onu açıklamıyorlar.
Şey gibi bulsalar, göz mikroskopun altında Telos diye bir şey okusalar tamam.
Tamam olur. Yani, Telos da burada birleşti tamam.
Evet. Ama orada o DNA'da şey var. Kavram henüz özgürleşmemiş. Orada yaşam yok. Yani
yani bir amino asitin yani bir Telos'u yani sonuçta bir canlılığı yok mu? Yani kendi başına bir organizasyon.
Yok. Çok ilkel bir organizasyon amino asit.
Yani zaten yalnız duruyorlar amino asitler. Onların da öyle bir şeysi yok. Yani. Dizili değiller yani. Amino asitler doğada dizili vaziyette durmuyorlar. Yani serbest duruyorlar tabii.
Ama serbest. Kendi içerisinde amino asit bir canlılık belirtisi yok.
Canlılığın temel taşı. Ama
yani
canlı değil amino asitler.
Canlı değil.
Neyi soruyorsun? Canlı mı diye soruyorsun. Canlı değil amino asitler.
Şu anda mısır sebeplerinde kavramların DNA'larıyla
uğraşıyorlar. DNA da canlı değil.
Değil mi yani? Evet.
DNA da canlı değil.
Yaşam yok henüz.
DNA canlı değil mi?
Değil. Değil. Hücre değil canlı.
Tek başına canlı değil. Yani mesela bir virüs de tek başına DNA ama canlı değil. Hücreye girdiği zaman patlatıyor
canlı. Virüs iki tarafın iki ayakta, iki yerde de ayağı var yani. Bir ayağı orada, bir ayağı hem, arada. O hem canlı hem cansız. Hem
geçiş virüs.
Kristalleşse bile.
İnsanlar şey yapıyorlar. Karar veremiyorlar. Virüs cansız, diyorlar canlılar sınıfına mı koysak yoksa moleküller evet. Sınıfına mı?
Evet.
Yani virüs şey.
Kısa bir DNA oldu. Çok kısa bir DNA. Virüsün özelliği yok.
Çünkü DNA'dan daha fazlası var orada. Evet. Sitoplazma var, zarı var ve o kadar. O hiç organları yok.
Organelleri yok.
Organeller yok, organcıklar yok. O yüzden o iki alanın da...
Hücrede kendini şey yapıyor, tamamdır.
İşte hücrede organizasyon var. Hücre değil ki, zarlarındaki delikler çok önemli.
Virüs kendini yaşama şeyi de tamamdır. Yani belki hücrede tamamdır.
Hücre onu kopyalıyor. Virüs hücreye girdiği zaman hücreye giren her şey çekirdeğe ulaştığında onu kopyalamaya başlar, otomatik.
Şimdi bu kavram böylece hiç kuşkusuz ruhtur diye. Ama dolaysız bir şey kipinde ruhtur ve belirliliği ruhun kendisi olarak bulunmaz. Kendini ruh olarak ayımsamamıştır. Nesne olgusallığın kendi olgusallığını kendi içinde taşımaz. Kavram henüz ruhlu olmayan bir ruh olarak bulunur. Bu şeyde...
Nerede yazıyoruz bu?
Şeyin üstü, yaşam...
Bu şimdi mesela en uzak yaşam... şey bu ruh geliyor şimdi. Nasıl bağlanıyor?
Ama ilk olarak ideal diye başlayan paragraf. Ama ilk olarak ideal.
İdeal yaşamdır.
Yani burada ruh, şimdi ruh, yaşam ve can kavramları var. Bunlar belli nüanslarla birbirinden ayrılıyorlar. Yani onlar da burada incelemiyor. Kavramı. Mesela bir bitkinin ruhundan söz edemeyiz. Ama canlı olduğunu söyleriz. Yaşamlı, yaşadığını söyleyebiliriz. Dirimli diyebiliriz. Ama bitkilere ruh yüklemek öyle kolay kolay yapabileceğiniz bir şey değil.
Peki hayvanlar için?
Hayvanlar için bile ruh...
Kullanmak çok uygun değil yani.
Çünkü ruh...
Kendini
bilmiyor. Ama ruh çıktı galiba şimdi. Çıkarsan
da. Çıktı burada.
Nasıl yani, çıktı? Ama, hiçbir şey çıkmamadı.
Ama şey diyor, kavram henüz ruhlu olmayan bir ruh olarak bulunur diyor. Yani oraya, o da bir kesim getiriyor. Aristoteles bitkisel ruhtan, vegetatif ruhtan ya da yaşamdan söz ediyor. Yani bitkilerde o şey, o da farkında, o da doğrudan da yani hayvan ve şey durumunda, bitki durumunda yaşamın şeyi farklı. Belirlenim farklı, yani niteliği farklı bir ikisi.
Kipleri.
Bir şey farklı orada. Yani yaşam var, bitkide de yaşam var. Ama Hegel burada yaşamla ilgileniyor. Yani bitkide de olsa hücreyle ilgileniyoruz biz. Artık hücreye geldiğimiz zaman terliksi hayvan en ilkel organizma.
Yaşam hepsini kapsıyor tabii.
Evet, yaşam orada da var.
Yaşam olarak yaşam.
Ruh da üst bir kavram.
Tin.
Yani doğanın da.
Tini kastediyorsun.
He?
Ruhla tini kastediyorsun.
Öyle gibi görünüyor. Yani daha sonra tinle ilgili. Ruh tinsel bir kategori. Eğer hayvan, belki de bunlar o şeyden, geçiş karakterinden kaynaklanıyor. Yani hayvan insana geçişin momenti. Yani orada hayvan ruh
bitkiden ruh, fazlası.
Ruh ama insanın doğaya değdiği nokta, en alt noktası. Yani T'nin en alt belirlenimi ruh.
Geist değil ama ruh değil mi? Geist olarak söylediği şey değil.
Geist ya da T'nin. Geist'in en alt belirlenimi. Çünkü Hegel Geist'in Geist felsefesi diyor.
Ya Hegel'in kitabının çünkü orijinali filozofik
Geist.
Ruh için şunu da kullanmış hocam küçük mantıkta. Ruh sonsuz olumsuzluk olarak tekilliktir.
Sonsuz
olumsuzluk, olumsuzluk, olumsuzluk olarak.
Evet.
Tekillik.
Olumsuzluk burada onu çözelim çünkü önemli bir kavram. Yani olumsuzluk olmamak demek. Buradan henüz kavramın gerçek olumsuzluğuna ulaşmadığından falan söz ediyor bir yerlerde. Yani şimdi şeye baktığımız zaman, DNA'ya baktığımız zaman orada organizasyon var. Özeksel bir organizasyon görüyoruz. Moleküllerin dizilimi çok karmaşık ve pozitif, olumlu. Orada yaşam bir potansiyel olarak bulunuyor. Ve kavram aynı zamanda da o şeye bağlı. Şimdi bağlılık var. Kavramın yani potansiyel olarak bulunan şey kavram orada. Değil mi? DNA'da. Yani orada özgür olarak bulunmuyor ama bağlı olarak bulunuyor. Özgür olarak bulunması yaşam olacak. Çünkü yaşamda artık şey değil. Özdeğin üstünde bir güç gibi görünüyor ya da özdeğin biçimi gibi görünüyor. Ve daha yüksek bir varoluş. Kavramın pozitif varoluşu diye adlandırabilir miyiz? Yani henüz pozitif olanla bağlı olduğu ölçüde kavram kendi gerçek varlığından uzak. Henüz ona ulaşmış değil. Kendi gerçek varlığı arı olumsuz. Arı negatif.
Evet, evet onu anlayabiliyoruz.
Yani pozitifi, reali, nesnelliği falan reddeden, olumsuzlayan bir varoluş biçimi. O anlamda arı olumsuz.
Yani kendinde yani kavram.
Şimdi bir şey düşündüğünüz zaman ya da duygu duyumsadığınız zaman o nedir o? O duygu ya da düşünce.
Nesne tam olarak olumsuz diye
düşünüyorum. Yani. Bir düşünce yani düşünce. Duyumsamaya bağlı bir düşünce. Hı.
Orada bir tinsellik diyebileceğimiz durum var ve şey yok. Olumlu olan bir şey var mı? Yani fiziksel, duyusal anlamda bir olumluluk yok. Bir düşüncenin olumlu hiçbir yanı yok. Ama yine de var. Ve o varlık bir şey. Negatif bir varlık. Şey anlamda, duyusal olmaması, özdeksel olmaması anlamda. Ve kavramın o aşamaya ulaşması gerekiyor. Yani kavram fiziksel olanda, doğal olanda o da kavram ama o kavramın özgür varoluşu ya da gerçek biçimi değil henüz. Yani öz alanı ve varlık ve öz alanları kavramın bu son aşamadaki biçimini göstermiyorlar ve orada çünkü şey diyoruz.
Kavramda yani, kavramdan başka hiçbir şey yoktur diyoruz.
Evet ve kavram varlık ve öz alanında da kavramdan başka bir şey yok. Yani eğer o alanlarda kavramdan başka bir şey varsa o dinganzi olur.
Ama yine de
kavramın ulaşamayacağı
yine kavram, de başkası ama aynen. Yine de kendi başkası.
Evet.
Yani öz diyebildiğiniz
anda. Evet. Bu bölümler dizgesel değil ama ya. Hangi zaman bahsettiğimiz şeyler dizgesel
değil. Oldukça dizgesel.
Neyim?
Tamam. Dizgesel'den şöyle geç. Nesneden.
Abi realite kendisinin kendinde dizgesel değil zaten.
Abi devam et.
Yani şimdiki siz geçen dersinde söylediniz. Realitenin kavramına tam uyması yani maksimum ölçüde
evet,
ancak ideal olabiliyor. Ha, ideal uyması olabiliyor. Yani biz gerçekte de öyle bir şey bulamıyoruz.
Yani sonluluk alanında bulamıyoruz. O yüzden bulamadığımız için alan sonluluk
tamam,
alanı.
Bir belirlilik alanı ya da nitelik ya da nicelik alanı gibi dizgesel gitmiyor yani burada artık geldiği ideaya kadar dayandığında.
Vallahi şöyle bir şey var. Eğer yani dizgisel olarak gitmiyorsa Hegel yöntemini şey yapma, terk etmiyor. Çünkü o zaman dışarıdan getirecek ilerlemek için, adım atmak için ya da dizgiyi devam ettirmek için dış faktörleri yapıştırmaya başlıyor. Böyle bir şey yapmaması gerekiyor. O yüzden dizgiselliğini kurmaya çalışması gerekiyor.
Varlık yani, alanındaki ya da özel alanındaki dizgesellikten burada ayrılan ne? Yani onu bir aç bizde şey.
Hayır yani bu erek oluşmadı. Ereğin oluşması gerçekleşmedi.
Bugün. Ama zaten realite o. Ama yani şeydeki o, dizgedeki yeri o. Realitenin özelliği zaten o. Öyle yani, olması, düşündüğün gibi olması.
Ereğin ortadan kalkması, erek...
Yani Saltıkidya'ya direkt gidemedik, Saltıkidya'ya ulaşamadık. Saltıkidya dedik ama anlatamadık.
Gidya mı Saltıkidya'ya anlatamadık? Saltıkidya. Şimdi o zaman deneyelim. Yani ulaşabiliyor muyuz? Erek bölümüyle ideaya geçiş şey mi, tutarlı mı? Ya da...
Yani kimyasallık ve mekanikte yaşam yok.
Yok.
Yok. Oradan geldik.
Telos'a geldik.
Telos'a geldik. Evet. Telos'ta da yaşamı koymadık ama.
Evet.
Yok. Yani böylece ereğin yaşam olduğu gibi bir hissedim.
Yani nesnellikten yaşama nasıl geçeceğiz? Ya da ideaya.
O dizgeyi kuramadık işte.
Şimdi Hegel'in yaptığı şey şu, bir kere mantıksal olarak Hegel yaşama geçiş diye değil ama ideaya geçiş diye bakıyor. Yani onun özellik ve nesnelliğin birliğinden ya da kavram ve...
Yaşama geçişmiyor, ideaya geçiş.
Evet, ideaya geçiş sürekli olarak o şekilde durdu. Dolaysız yaşam ideadır diyor. Yani ideaya geçtikten sonra yaşamı oradan çıkarsamak şey çok daha basit bir problem. Önemli olan ideaya geçiş.
Yaşamlar ideaya geçiyor.
Yaşam, bilgi,
yaşam dolayısıyla idea olduğu için zaten ideaya geçmiş oluyoruz. Yaşamla birlikte ideanın kavram ve realitenin birliği olması gerekiyor. O kavram, yaşam o iki, o birliği sergileyen ilk kavram.
Yani bu birlikten ortaya sadece yaşam mı çıkıyor?
Ya bu biraz belirli evet, varlık ve nitelik ilişkisi gibi buradaki şey.
Ama hayır, geriye demeyelim. Yani o benzetmeleri, o metaforları kullanmasak.
Yani
oradan
tamam, doğru.
Tamam. Şimdi nesnellik ve kavramın birliğinden ne olur?
Ne olur?
İde olur diyor Hegel. Aslında Hegel us olur diyor. Yani us kendini us'un anlamı şey, tüm realiteyi kendisi yapmak. Ya da tüm realitede kendini bulmak.
Us
yani,
idea değil, idea yaşam olduğuna göre us yaşam.
Şimdi usu ve ideayı anlamdaşlar olarak alalım. Yani logos ve idea şey gibi olsun, bir gibi olsun. Aslında tamam, ikisi de Yunan felsefesinde, klasik Yunan felsefesinde en yüksek kavramlar. Logos ve idea.
Tamam. Aynı şey. O zaman onlar dolayısıyla
aynı yaşam şey olur bir bakıma, çünkü Platon'un idealarını düşünen yeti logos. Yani idealar logosun içeriği ya da nousun içeriği. Nous ve logos'u da eşitleyebiliriz. Burada anlak us problemi değil şey olan, söz konusu olan. O yüzden iddialar ve logos, bu yani onları kullanabiliriz birbirinin yerine. İdeaya, yani Hegel'in nesnellik bir kavramla bağlamak istediği şey idea. İdeaya varıyor mu? Şimdi o da muhtemelen bizim kullandığımız argümanları kullanıyor. Yani tabii, platonik iddia ya da us, eğer bunları eşitliyorsa ve şimdi Hegel geldi, nesnellik ve öznelliği inceledi ve son bölümüne geldi mantık biliminin. Burada logos mu diyecek ona, fernut mu diyecek, us mu diyecek, yoksa idea mı diyecek falan, bunları düşünüyor. Ve yani, iddia da karar kılıyor. Evet. İddia da niye karar kılıyor?
Çünkü saltık durumu var.
O durum var. Bir de idea, platonik idea şeyleri o koşulu yerine getiriyor. Kavram ve realitenin birliğini yerine getiriyor platonik idea. Evet. Hem nesnel, real yani o anlamda. Çünkü realizm denen şey düşüncelerin real varlığını ileri sürme şeklinde anlaşılıyor. Platon'un ideaları nesnel olarak var olan şeyler ve aynı zamanda formlar yani kavramlar.
Hegel, Platon'un mağara
alegorisini
yani
%100
onaylıyor.
Mağara alegorisi neresini onaylıyor? Orada idealar. Tabii. Mağara alegorisinde şeyler var. Mağarada insanlar şeyleri görüyorlar.
Görüntülerde mağaranın dışında da aydınlık ve orada idealar
evet,
var.
Yani evet, ideaların aydınlattığı fenomenlerin fenomenini görüyorlar. Ya da gölgeleri görüyorlar. Yani oradaki insanlar...
Ama ideaları da görüyorlar mı? İdeaları...
Hayır, görmüyorlar.
Düzeyi de görmüyorlar. Yansıyan idea ne şey?
Yani ilk anda duvara bağlıyken, zincire vuruluyken sadece gölgeleri görüyorlar. Sadece yanılsamayı görüyorlar. Şeyleri de görmüyorlar. ilk önce real şeyi
fenomeni de görmüyorlar.
Fenomeni de görmüyorlar. Ya da cismi de görmüyorlar. Bir süre geçtikten sonra cismi görüyorlar. Ha diyorlar, bunlar gölgeymiş. Ve o cisimler de asıl modelin örnekleri.
Cismi de hiç görmüyorlar. Üç aşamalı yani.
Başlamışta.
Üç aşamalı.
Evet. Şimdi o tamam ama İdea'nın buraya Hegel'in bağladığı yanı o değil. O İdea'nın nesnel olması. Ona dikkat edelim. İdealar, Hegel'de, Platon'da idealar insan düşüncesine ne olsa bağımlı değil.
Nesnel Hegel'de de
öyle. Evet.
Onun için bir yerde duruyor diyor, bir yerde duruyor.
Aynı zamanda da idealar evrensel kavramlar. Platon'un ideaları. Yani Platon öyle ideal evrensel kavramlar diye deklar etmesine gerek yok. Çünkü her şeyin ideası var diyor ve anlamda formlar...
Nesnel olan bir şey kavramsal olmak zorunda. Öyle değil mi? Yani nesnel olan bir şey kavramsal.
Güzel. Yani sen
nesnel olan bir şey subjektif olamaz ki adı yani birbirine. Olumsuzlayan evet. Şeyler yani nesnel olan bir şey yani a priori kavramsal evet. Değil mi?
Evet. Belirlenim kazan taşıyor olması anlamında. Yani platonik idea nesnel olabilir ama kavram olmayabilir. Öyle diye düşünülebilir. Öyle bir soyutlama içinde düşünülebilir.
Ama kavram nesneye
yani düşsem... mesela doğal bilinç için Tanrı sonsuz ve nesnel. Ama kavram değil. Daha fazla bir şey. Daha fazlası olan bir şey. Bu platonik idea böyle bir şey değil.
Yani doğal bilinç için böyle olabilir de yani Hegel ve Platon'un İdea kavramında nesnel eşit nesnel olan şey kavramsal olmak zorunda.
Evet.
Yani doğal bilinç öbür türlü düşünebilir ama yani felsefi evet. Bilinç de böyle olmak zorunda değil mi?
Oradaki geçiş sorgulanabilecek geçiş şu. Yani nesnel olanın kavram olması niye gereksin?
Nesnel olduğu için.
Ama niye?
Yani nesnenin kavramıyla ilgili bir şey.
Tamam, reddedilebilecek
kavram. Kavramdan nesneye geçiş yapıyor Hegel.
Tabii.
Yani nesneye geldiği zaman zaten şey, kavram var zaten.
Kapsıyor.
Tamam, doğru.
Moment olarak kapsıyor. Evet.
O işte o ikisinin birlikteliğinin anlaşılması yeni bir kavram.
İdea.
İdea. Yani idea çünkü o yönteme göre tikelleşme gelindikten sonra, real aşamaya gelindikten sonra ya da olumsuzlamaya o ikisinin birliği ortaya çıkmak zorunda ve bu birlik üçüncü ya da yeni olanı oluşturuyor. Burada kavram ve nesnelliğin birliğinden oluşan şey, o birliği temsil eden şey idea diyor Hegel ona. Neden idea diyor? Çünkü Platon'un ideası o koşulları ya o momentleri kapsıyor. Yani nesnelliği ve kavramı kapsıyor.
Kavramı pardon biliyorum. Kavramı
gerçekliğini anlıyoruz yani.
Anlıyorum. Kavramı gerçekliği yani nesnesi. Şöyle. Şimdi sizin verdiğiniz örnekte boynuzlu at diye kavram yaratırız kafamızda ama nesnesi olmadığı için çöp at.
Tasarım olur. Fantezi olur.
Dolayısıyla kavrama gerçekliğini veren nesnesi.
Evet.
Yani nesneden gerçekliğini alan bir şey kavram.
Evet.
Ama özünde kavram nesneden ayrılan bir şey.
Tam tersi de eşit özünde dışarıda. Yani kavrama nesneye de gerçekliğini veren kavram.
Evet.
Bunu da eşit tamam. Ölçüde söyleyerek.
Platonik ideya ya da platonik kavram yanlış.
Ya şu mesela şöyle mitolojide satirler neden? Var ya. Yarı
yani şimdi kavramları evrensel olarak bir yere koyuyorsunuz. İdeaları yahut da. Onların nesneleri var.
O hayır. İdeaların her birine birer nesne diyemez
tamam, miyiz? Platonik diyemiyorum ben sana.
Yani Aristo'yla da tartışması zaten.
Oraya koyduğun her nerede bir olduğunu? Kavrama İdeaya da birer nesnedir diyebilir misin?
Nesnesinin olması gerekir.
Hayır, ben ondan nesnesi olması gerekir değil. Düşünce olarak aldığın veya ideadır dediğin her bir şeyin de birer nesne olduğunu söyleyebilir
tabii,
misin?
Tabii oradan bakınca tabii ki nesne. Ama örnekteki gibi kavram olarak kafamızda düşüncede ya da düşünce böyle bir şeyi kavram koyar. Ama nesnesi yoktur.
Yani şimdi devlet kavramı varken, devletin o ya devlet ideası varken onun nesnelerinin olması ne anlama gelecek?
Devletin olması anlamına gelecek. Hı-hı. Devlet diye bir şeyin olması anlamına gelecek.
Evet.
Öyle bir şey var zaten.
Devlet nerede var? İnsanların bilincinde
İnsanların
var. Yani devlet var. İdeasının varlığı devletin insanların bilincinde olmasını gerektirmiyor.
Evet.
Platon, yani ideanın özelliği bu. İdealar nesnel. Yani insan bilincinden
bağımsız.
İnsan çünkü devlet insan bilincinden başka bir şey değil. Ve nesne, real nesne olan şey insan bilincinde olan bir şey. Eğer idealar var olmak için, devlet ideası var olmak için devletin varlığını, yani real varlığını, insan bilinçlerindeki varlığını gerektiriyorsa, o zaman o
kötü... Peki insanlar antropolojik olarak çok eskiden dağınık yaşıyorlar, yazıldığı zaman devlet yoktu.
Yoktu.
Ama insanlar bir araya geldiğince devlet oldu.
Real olarak, tarihsel olarak ortaya çıktı.
Tarihsel olarak ortaya çıktı. Evet. İnsanlar hep dağınık yaşasaydı, çoğalmasaydı.
O zaman insan olmayacaklardı.
Dağınık olsaydı, mesela
devlet ideası olmayacağı gibi. Ama devlet ideası örtük olarak vardı, yani ortaya çıkmamışlardı.
Şunu söyle, yaşam kavramını düşün. Yaşam kavramı, doğadan çıkarsanmadan önce yaşam kavram olarak
galaksi vardı.
Varlık olarak da var mıydı? Galaksi, galaksi düşün.
Ama olumsuz var.
Peki şeyden devam edelim. Ben tamam olmazsa iyi olacak bu. Yani eğer insanlar dağınık yapılarında, durumlarından çıkıp
yani dünya sayıda bir tane insan sayı toplam.
Yasayı,
koca dünya
devlet olmuyor, kurulmuyor.
Devlet olmayacak. Ancak insanlar topluluk halde bir yere toplandıklarından sonra devlet zorunlu olarak ortaya çıktı. Ama bu ortaya çıkma tabii ki kavramından dolayı ortaya çıktı.
Yani insan devlet ortaya çıkarabilen bir varlık.
Tabii devlet olmuyor.
Bu anlamda devlet a priori ya da kavram o yani evet öyle kendinden ortaya çıkmıyor ya da toplanmaları devlet demek değil.
Toplandıklarında devlet ortaya çıkıyorsa, toplandıkları devlet
hayır, her toplandığında devlet çıkmıyor.
Onun, ha, o işte o devlet kavramı nesneleştiren bir şey. Soyut kavram çünkü. Somut kavram değil, devlet.
Evet. Yani insanların bilincinde, insanların...
Hiç farkı yok be.
Cinsel bir kavram, cinsel ve doğal bir kavram farkı var aralarında.
Farkı var.
Mesela insan bilincinden sonra gelişiyor, yani realize olabiliyor. Diğeri ise yani atom varoluşuyla birlikte var oluyor ya yani da herhangi aldığın doğal cismin.
Yani nesne derken burada
yani gerçekten
çok önemli.
En önemli noktalardan birisi burası. Yani kavramın da ideanın ya da kavramın realiteyle ilişkisi.
Yani burada nesne
ontolojisi,
ontolojisi.
Çünkü yani ideanın varlığını ileri sürmek o terminoloji kullanırsak onun ontolojik durumunu ileri sürmek oluyor.
Dünyanın gelişiminde belki başka bir şey çıkacak ortaya. Başka bir idea var bir yerde. Başka bir idea var biz bilmiyoruz şu an.
O da çıkabilir. Ama idea.
Bin sene
ama
sonra.
Ama o senin dediğin belli önce
bir sene idea. Sonra o çıkacak ortaya. Nasıl insanlar
aslında? Mesela bir hastalık.
Ya herhalde. Ya da başka bir yönetim şekli. Ya da başka bir yönetim şekli. Belki insanlar devlet
onlar olarak belirli
idealar. Başka bir şekilde
yönetim. Yani senin saydıklarının hepsi belirli idealar. Yani ideanın kendi kavramı değil. Burada bizim incelediğimiz ideanın kendi kavramı.
Evet, o da nesnelliği. Yani ideanın nesnelliği, idea nesnelliği kapsıyor. Nesnelliği kapsaması demek insan bilincinden bağımsız olması demek.
Bu kadar.
Ve şimdi şeyler, bu Russell'lar falan realitenin varlığını tanıtmaya çalışıyorlar. Aslında orada yapmaya çalıştıkları şeyden bir sonuç alamıyorlar. Çünkü yapmaya çalıştıkları şey zaten olmuş olan bir şey. Yani realite varlığı kapsıyor.
Tabii ki kapsıyor. Yani.
Onlar kapsamadığını düşünüp kapsatmaya çalışıyorlar ve dışarıdan getirmeye çalışıyorlar.
Burada bir şey de tinsel olanla diğer özdeksel olan kavramları da ayrıymış gibi
koymaktadır.
Yok, ona da gerek yok. Realite. Hiç fark var mı? Yani yaşamın form olarak çıkmasıyla ya da tinsel olanın ortaya çıkması, herhangi bir tinsel kavramın ortaya çıkması arasında ne fark var? Hiçbir şey yok o anlamda. Toz bulutu olarak düşündüğün anda bile evren, eğer o düzeylerle alıyorsan, orada bütün idea olan her şey neyse kapsanıyor.
Mesela somut kavramlardan
tinsel kavramda
doğal var. Şimdi yok, bir daha hiç olmuyor.
Farkında değil.
İdeye sordu onu.
İdeye sordu.
Ara verelim bir saat sonra. Evet, burası evet. Şey, yani önemli bir
nokta. Şimdi sırasını bulurlarsa kesinlikle içerisinde yapabilme durumları var. Öyle o zaman
bir daha mı? Yeni
bir var.
Tamam, şeyi kayıt kesiyorum, yara verelim de. Bu şey, realitenin varlığını sorgulamak anlamsız.
O espriyi anlayamadım ben.
Ya şeyde...
Realitede varlık zaten...
Tamam, realitede varlık kapsamıyor. Onların amacı neydi?
Yani şimdi nesnelliğin varlığını... onlar realite. Yani şu realite paralar var mı gerçekten?
Var mı gerçekten?
Nasıl pozitivist?
Pozitivist. Mantıksal pozitivist.
Niçin öyle bir soru sordun?
Algıya dayandırıyor.
Ya algıya dayandırıyor
ama yani. Anlama denen şeyler.
Ha, varlıkla, ontoloji. Yani Berkeley'in şeyi... Es perkipi, yani algıladığım için vardır, algılamadığım zaman yoktur gibi bir şey var da. Şimdi nesnelliğin varlığı zaten yine Hegel'in sisteminde problem değil. Nesnellik varlığı kapsıyor. İdeaya nesnelliği yüklediğimiz zaman, önemli olan mı? İdeaya nesnelliği yüklediğimiz zaman onun varlığı zaten şey, apriori gösterilmiş oluyor. Yani herhangi bir tanıtlamaya gerek yok. Çünkü bütün sistem tanıtlama. Ekstra bir tanıtlama gerekmiyor. Önemli olan idealin nesnelliğinin olup olmadığını kabul edebilmek ve o zor. Yani devlet ideası, tamam insanlar varken devlet var. Devlet düşüncesi, devlet kavramı, devlet ideası var. Ama Platon'un anlamında bir iyi devlet, ideal devlet, insanlar onu kurmamış olsalardı, bilmiyor olsalardı ve insanlar olmasa da var. Ontoloji bu.
Evet.
Yani bir şeyin ontolojinin varlıkla ilgili burada bağlamak, yani ideaların varlığı, idealar varlar. Eğer idealar varlık taşımıyorlarsa,
oluşturanlar.
Sonlu hisseler o zaman onların ontolojik durumları...
Problem o, varlığa bir yer arıyor insanlar, orada tabii şey karışıyor. Yani varlığa, o bahsettiğiniz varlığa bir yer, bir mekan, uzaysal, zamansal mekan aramaktan çıkıyor.
Evet, problem. Fiziksel yer arıyorlar ve sanki Aristoteles de öyle.
Onu söylüyor.
Evrensel fikirdir. Cevap işte değil mi?
Realite, varlığı, evrensel.
Bunu birleştirecek olan şey.
İdeal.
Yer arıyorlar dedi ya Cengiz. Yani evrensel için aradığı yer tekil de, yani evrenselin tekil geçişi bunu sağlıyor.
İşte yer aramaların nedeni fiziksel ve timsel olarak düşünüyor olmaları.
Cisimsel ya da şeysel, yani bilince bağlı bir
şey. O zaman doğal olarak yer arayacak.
Yer arayacak. Tabi uzay
Aristoteles'in o bölümlerin Aristoteles oraya sonradan eklendiği falan söyleniyor.
Yani Aristo'ya mı daha sonra eklendi?
Metafizikte. Yani çünkü metafizik elde nereye geçmiş? Onun sıralanması falan da çok belli değil yani.
Kütüphaneci ayrı. Kitap toplayıcısı var.
İçindeki metinlerin sıralanması şey.
Şu şey diyorlar.
Rastgele. Yani şey yok, düzen yok. Aristoteles'in kendi düzeni de yok. Sözü inceliyor, niteliği inceliyor falan.
Böyle ama çok ciddi çalışmalar yapmışlardı, hangileri muşkulu değil.
Evet.
Ben o Platon'un, Copeston'da okuduğum, o Platon'un eserleri konusunda da aynı şey. Hani bir sürü diyalog ona mı ait değil mi?
Bazı.
O kadar akılcı yöntemler varken ellerinde, hani o şey tarihsel ya da aynı deyimi kullanıyor mu daha önce, kullanmış mı?
Evet.
Onlarla bakıyorlar.
Tabii, çok zor.
Çok ciddi iş yapıyorlar yani. Hakikaten adamdan çıkarsanız da Sherlock Holmes çıkarsanız şeyi gibi.
Öyle.
Öyle diyor yani.
Ama işte onu yapmak için de o Yunanca'nın değişik dönemlerdeki biçimini ayırabilmek gerekiyor.
Tabii çok uzman olmak lazım.
O kadar da zor değildir. Şimdi
ben zaman ayırmak lazım.
Almanlar bugün Zayn yazarken iyi kullanıyorlar. Ama 50
senede
Y kullanıyorlar. Demek ki Hegel 19. yüzyılda yazmış, ben onun orijinal metnini görürsem. Hı hı. Ama Hegel'in bugün bizim gördüğümüz metni modernize edilmiş yani.
S-E-Y-N'i bulmuyor
Hegel. Tabii Sein diye yazıyor.
Öyle mi?
S-E-Y-N'i.
S-E-Y-N'i.
Dasein, o da öyle yazılıyor. Y ile yazılıyor.
Kırdan sigara. Dikkat etmiyor musun? Metnine bakmadığım için durdu.
İnternette görebilirsin ya, o şeyde Google Books'ten falan. Hep sigara içiyorum. Sen mi başlayacaksın?
Hayır, içiyorum zaten. Hmm. Chainsmokers değil ama içiyorum.
Yeah.
kavramı yani şey olsun istiyorum, ciddi ve disiplinli bir grup olsun.
Evet,
yani,
bir grup var. Tabii.
Yani düzenli gelsin gelenler, okuyanlar, okuyabilecek olanlar. Onun için herkesin de şeyini girmesi doğru değil. Yani bir şekilde bir şey olacak, ayıklama olacak. Doğal olarak.
Doğal seyret.
Evet.
Başka kimler var acaba?
Canan var.
Şey,
doktorlar var. Doktorlar var.
Ha, nörolog.
Evet. Onkolojisi de var. Yani kocasına getirmiş, ilk kez geliyor kocasına.
O da mı?
Olabilir. Yok, o bilmez. Bilmem. Yani şu an o grubun oturması da bir süre alır. Katılanlar olur, geri dönenler olur.
Yeni bir var bir sorunu bilir misiniz? Ya unutmuş. Creative Evolution diye bir kitabı var. Yaratıcı yok, creative. Time and bir şey var. Bir kitabı var, Creative Evolution var. Yani çünkü Bergson da bu şeyde Russell'ların falan diye
bir biraz var.
Evet, kitabın orijinali Fransızca. Evet, doğru Fransızca.
Ne? Şey ne, bağlantısı ne?
Temporality'de şey yapıyor, yani bu temporality ile ilgili hani Bergsonian time diye bir şey var.
Bergsonian?
Bergsonian, Bergson'un zaman anlayışı. Zamanın lineer ya da lineer olduğunu ya da lineer olmadığını mı söylüyor ikisinden biri?
Yani zamanı...
lineer olduğunu. Yani neyse bir şey var yani. Bergsonian time
Lineer, circular, lineer, lineer.
Dissertation'ı?
Tezi. Time and free will.
Time and
free will.
Zaman ve şey irade.
Özgür istenç. Yahudi mi?
Bergson değil mi? Evet, Bergson yani, o kadar şeyini bilmiyorum da bu yani şey, Bergson'un zaman anlayışı modern romanda Şimdi hepsini bir karıştı. Modern romanda ya olumlanıyor ya negate ediliyor. Sanıyorum Bergson'un tam yıkılıyor. Ya şimdi bir de karıştı.
Bergson...
okumaya vakitim olmadı.
William James de yakın arkadaş.
Tabii William James'in abisi romancı. William James psikiyatr.
Psikolog.
Zaman evet psikiyatr. Tabii psikolog neyse. Tabii psikiyatr şeyin getirdiği bir kavram. Ondan sonra William James evet.
O 19. yüzyıldan kalma.
19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı.
Ne zaman doğmuş? 1859'da doğmuş.
Bergson. Evet. Ama 20. yüzyıla yani...
1941'de ölmüş.
İşte yani
80 yaşında.
Tabii, öyle mi?
Tabii, 82 falan.
Yani o şeylerinde yani o 20. yüzyılda önemli. Yani onun zaman anlayışı önemli. Yani edebiyatta önemli, ya da felsefede de önemli, Ferdi Bergson çünkü felsefeci yani adam yazar, yani roman
ne yazdı? Değil. Kitap, ya başlık var mı?
İşte Creative Evolution bildiğim kadarıyla, yani çünkü onu okumaya, yani o vakit bulamadım, kütüphaneden almıştım. Creative Evolution, işte orada temporaliteden bahsediyor. Sonra hani bir şey, ben şeyde, Russell'ın, yok Russell'ın değil, pardon. Zamansal bir şey var. Yani dilde, dilin, dilin şeyi açısından önemli zamansal. Yani lineer, zaman lineerse dil de lineer ilerliyor tabii. Anlatabiliyor muyum? Yani dil düşünceyle ilgili bir şey olduğu için yani zaman lineer olduğu zaman onu da dil de lineer oluyor.
Yani zaman ilerleme zaten lineer bir şey. İlerleme dediğimiz zaman
tabii ilerleme
lineer.
Lineer bir şey de zaman yani.
Gelişme lineer değil.
Hayır,
gelişme
lineer. Pardon, yani mesela
daha farklı
Hegel,
şey.
Tamam mı? Mesela Hegel işte zaman kavramı, Hegel özel olarak zamanla ilgili bir şey yazmış mı?
Tabii.
Nerede?
Çok yerde var. Uzay, mekanikte var.
Mekanikte burada.
Yani
mesela senin gibi... Hegel zaman...
Burada zaman yok, zamansız.
Hegel zamanı nasıl şey yapıyor yani, ne söylüyor ya da söylüyor yani lineer diyor mu?
Hegel zamanın yani şimdi şöyle bir şey var. Zaman bunu düşünmek de biraz zaman alıyor ya da yani zaman saatin gösterdiği ya da dünyanın dönüşünü gösterdiği ya da kum saatinin gösterdiği şey değil. Yani ben burada bir saniye kolunun ilerlediğini ya da yelkovanın bir tur attığını gördüğüm zaman ona bir saat diyorum ama orada olan şey aslında o mekanik demin başka bir şey değil. Tabii, yer değiştirme
yani,
diyorum.
Zamanı şey süreci şey yapıyoruz yani mekanik.
Zaman
göstergesi yani kum saati. Bu normal yani bir şey. Bu dakika saniye.
Zaman
saniye.
Her zaman şimdi. Öyle mi?
Yani bilmiyorum.
Yani zaman öyle bir şey ki sonsuza dek şimdideyiz. Hiçbir zaman geçmişte ya da gelecekte olmuyoruz yani gelecek ya ve geçmiş.
Ya, fiziksel olarak. Yok. Varlıksal yani edimsel.
Evet var olan şimdi.
Real olarak geçmişte ya da gelecekte olamayız. Evet. Yani real olarak a priori şimdideyiz.
Yani insanın zamansallığı o zaman insanın şimdi de olması demek. Evet. Ve ama şimdi öyle bir şey ki. Orada şimdi zamanın noktasallığına gidiş var. Zamanın noktasallığı. Yani sonsuza bölüne... Eğer lineer olarak düşünürsen, bir uzunluk olarak, nicelik olarak düşünürsen... O zaman atoma varırsın, zaman atomuna varırsın. Kıpı. An denen şey o.
Atomu var, her şey.
Şimdi nedir? Yani şimdi duration diyor mesela Bergson'un şeyleri.
Yani süre, tamam.
Süre şimdi, değil, süre apayrı bir şey.
Yani düre, ikisini ayırıyor, tamam şimdi hatırladım.
Güzel yapıyoruz
ama. Sken etmiştim.
Tabii.
Zaman ve
zaman düre, şimdi.
Rasyon, tamam.
Yoksa o düre denen şey lineer ya da o sonlu bir zaman. O aslında sonlu olan o, geçen o. geçmeyen şimdi, ortadan kalkmayan, saltık olan, gerçek zaman olan şey şimdi. Şimdi, now, tabii, present.
Duration, süren şey.
Duration, sonlu bir nicelik. Nice, ölçülebilen bir şey. Ölçülüyorsa nicelik diyeceğiz.
Peki, Heidegger'in temporalitesi bunlara değil mi? Orada yok olmuşsunuz. Yani Heidegger'in temporalitesi o zaman Bergson'un şey mi?
Bakalım yani, bize Heidegger'in bir şey deyimi geliyor şu an. Aklıma gelmiyor. Onun temporality.
Siz çevirdiniz yani, biliyorsunuz herkesten.
Vallahi unuttum. Yani ya orada
ikinci en son.
Yani bir kere anlamıyor bu tip şeyi. Hegel'in uzay ve zaman kavramlarını eleştirdiğini söylüyor. Eleştiriyor. Evet. Ama Hegel çok, yani aslında hepsini anlamıyor şeyleri. Yani Parmenides'i inceliyor ve Parmenides'i bozuyor. Yani bozuyor işte, yani
Heidegger'in Parmenides okuması, Parmenides'teki Aletheia, hani doğru tanrıçası, hakikaten tanrıçası Aletheia.
Evet.
O Parmenides, yani ben Parmenides'i...
Ya o tamamen uydurma, yani Yunanca'da Aletheia'nın lete, a diyor negatif.
A, Aletheia, hafiflemek.
Ortaya çıkmak, açığa sevmek. Leta, gizlemek diyor. Letia, gizlemek.
Aletheia to disclose, açığa çık, ifşa.
Evet, bu kadar. Bu şey olarak, mantıksal olarak çok yalın bir mantık içerdiği için herkes kolayca anlıyor bunu ve öğreniyor. Ha, Heidegger çok akıllı bir adam diyorlar kendi anladıkları için. Bunun bir, bunun gerçeklikle bir ilgisi yok. Ortaya serilen şeyin, yani gerçeğin felsefedeki anlamı ya da klasik felsefedeki anlamıyla hemen hemen hiçbir ilgisi yok ortaya serilenin.
Yani şunu demek istiyorum. Yani Heidegger'in Parmenides okuması, siz Parmenides'in her şeyi okudunuz
mu? Parmenides'in 100 satır her şeyi. Şeye bak, felsefe tarihi bölümüne bak, sitede fragmanları var Parmenides'in.
Yani 100 satır.
100 satır ya da 150 satır.
Tamam, o kadar. Parmenides'ten kitabı yok mu?
Yok.
Ya Parmenides'ten tamam, 100 şey olsun. Satır mı?
Evet, 100 satır falan. O da başka birisi onu kopyaladığı için kendi yazısına, oradan geliyor. Yani orada var, Aletheia yazısı, Barlow falan hepsi orada geçiyor. Yeterli. Barlow ve düşünmeyi eşitliyor. Parmenides'in şeyi o, güzelliği. En büyük yanı o. Olmak diyor, düşünmek.
Çünkü
düşünmek
Hegel, Hegel'de de Parmenides'e referans var değil mi?
Tabii. Parmenides çok önemli.
Ya toplam, totalde yazdığı 100 yani.
Tabii. Hayır, kitap.
Nicelik önemli değil de nitelik önemli.
Şiir yani, olarak yazıyor
yani onlar. Yani 100 satır. Yani bunu mesela Hegel'de çok referans vermiş. Demek ki önemsi yok değil mi?
Evet. Yani kavrama geçiş olarak görüyor Parmenides. Parmenides'in varlığı felsefe tarihinde kavramın kavram olarak ileri sürüldüğü anlaşıldığı İlk durum diyor. Daha öncekiler hep şey, su, hava, falan filan. Böyle dışsal imgeler. İlk kez Parmenides kavramı kavram olarak alıyor ve Parmenides'te diyalektik başlıyor.
Parmenides'ten sonra da şey geçiyor. Platon.
Parmenides'te Heraklitos aynı zamandalar. Evet.
Sonra yani, Platon, sonra Aristo.
İkisi aynı şeyi söylüyorlar ve bizim buradaki bazı tipler onları karşıtlar olarak görüp biri onu tutuyor, öteki onu tutuyor ve birbirine giriyorlar. Heraklitos'u diyalektikçi diyorlar, Parmenides hayır tutucu falan. Alakası yok, diyalektiğin kaynağı Parmenides ve Zenon. Yani Eleatikler. Eleatik,
Parmenides'i
görüyoruz.
Eleatik,
İtalyan mı
onlar? Sicilya.
Ne oğlum? Sirakuse. Şey, Eliada, Eliadalar. Sirakuse değil, Eliadalar.
Neresi
bu?
Güney
Sicilya'da Yunanistan'a bakan şey. Magna Grecia diyorlar şey. Oraya. Yani büyük Yunanistan. İtalya demiyorlar. Ama dikkatli okursan görüyorsun. Ve görünüyor. Yani ya insanlar çok kolay kafayı alınıyorlar. Çok kolay tav oluyorlar. Yani Heidegger gibi bir at, Parmenides şöyle yorumlanmalıdır dediği zaman ona itiraz edemiyorlar. Parmenides bozuyor şey. Heidegger, Hegel'i zaman konusunda ben zaman ve uzay Yani uzaydan zamana geçiş konusunu nasıl yapıyor diye Heidegger inceliyor Hegel'i güya. Ama Hegel'in bir metaforunu alıp oradan Hegel'i bulmaya çalışıyor. Yani komik bir şekilde onu yapıyor ama izleyemiyor, anlayamıyor. Yani çünkü Hegel'in uzay ve zaman ilişkisinde önce uzay vardı, sonra uzaydan zaman doğdu falan gibi bir şey demesi beklenecek bir şey değil. Uzay ve zaman birlikte var. Ama Heidegger bir kere onu görmüyor. Ondan sonra bir de dediğim gibi bir metafor var Hegel'in.
Sanki iki kavram birbirine olabilirmiş gibi.
Onları ben kitapta yazdım. Yani kitabın ekinde ve şeyde de var. Sitedeki Heidegger çözümlemesi bölümünde var. Parmenides'i okuyabilirsin oradan. Ne, yani Heidegger nerede atlıyor ya da nerede bozuyor? Parmenides bozuyor açıkçası. Ve... Ama Heidegger mitol şeyini, onun karizmasını, o etkisini, o mitosu Heidegger'in hatalarını göstererek şey yapamıyorsun, yıkamıyorsun. Ya Heidegger Nazi'ydi. Nazi Partisi'nin üyesi bir faşistti. Yani ve bu milyonlarca insanın öldürülmesinden en küçük bir vicdan azabı bile duymadı. Duyduğunu söylemedi. Bu adam şey, insanlık dışı bir karakter. Yine o da yetmiyor Heidegger'in şeyini, o karizmasını kırmak için. Zaman gerekiyor herhalde.
Sonradan şey...
Yani insanlar özgürce okuyamıyorlar. Özgürce okumaları gerekir. O zaman görünüyor ne önemi var. Çünkü gerçekten kültürün bir şeyine anlatım veriyor, eğilimine. Kültürün bir yanına anlatım veriyor. O çok açıdan kesinlikle şey önemli. Doğru.
Şey olmadı. Heideggerizm'e geçit yok.
Ne yok?
Heideggerizm'e geçit yok. Kahrolsun Heidegger'e. Ve onun yanında işte
nasıl karizma şey yaratıyor, etki yaratıyor? Yani bu enteresan.
Einstein gibi. Ya yediriyorlar bizi. Evet. Artık gözlerimiz açıldı ama ya.
Bana bir kayıt olan şey. Şimdi mi açtık onu?
Kayıt mı?
Yani bağımsız varlığı anlamına geldik.
Evet. İşte yani şeyde orada benziyor.
Peki bu anlatımda kavramın özgürleşmesini nasıl anlamamız gerekiyor?
Kavramın özgürleşmesi.
Kavrama özgürleşmesi.
Kavramın özgürleşmesi. Kavramın kendini nesnellikten koparması. Öyle anlayabiliriz.
Tek başına durması.
Şimdi benim az önce Kemal'e sorduğum şey, bir düşünce düşündüğün zaman o düşüncenin varlığı nedir?
Kendidir.
Beyinden kopmuş mu? Hayır. Ama o düşüncenin varlığıyla DNA'daki telosun, yaşam, potansiyel yaşamın varlığını karşılaştırırsak ne görebiliriz? Ne diyebiliriz? Orada gel telosun ya da özdeksel bir kimyasal nesneye bağlı olan kavramın bağlı olduğunu söylüyor. Özgür olmadığını söylüyor. Yaşamda bu bağ açılıyor ve yani düşünce de yaşam tipi.
Düşünce de dolayısıyla bir şeyin düşüncesi olduğu için kendi için olmak durumu oluyor orada. Yani evet. Düşünce kendi için oluyor.
Yani düşünce özgür.
Ama düşünce için kip dediniz.
Evet. Yaşam kipi. Ya da tin tipi de diyebiliriz. Yani yaşam kapsanıyor düşüncede. Yaşam ve düşünce aynı değil. Yani dolaysız ideal yaşam diyor ve şimdi biz genel yaşam, olarak ideal...
Ha? Yaşam araç pozisyonunda mı düşünceyeceğim?
Evet. Moment. Ön koşu. Yani sen mi söyledin az önce? Yani düşüncenin olması için, bilginin vesaire olması için yaşamın
olması.
Yani en azından Hegel'in yaşamı yerleştirmesinde öyle bir sıra hiyerarşi doğru. Yani ondan kuşumuz yok. Orada problem şey, o kategoriler arı mantıksal kategoriler olarak nasıl kabul edilecek? Ayrıca kendisi yaşamın mantıkta yerini sorguluyor. Yani.
Peki doğa ve yaşam işte tim felsefeler ayrım noktası bu nokta mı? Yani yaşam mı?
Evet. Yani doğadan tine geçişte ruh kategorisi iki alana birden değiyor. Ortak yani. Olan. Geçiş kategorisi.
Peki, düşüncenin maksimum hali var mı?
Var.
Yani o zaman
sonsuz,
Yani evrimleşmiş bir beyinde gelişmiş, büyümüş ya da kilogramı artmış bir beyin mi olması gerekiyor?
Düşüncenin maksimumu şu, düşüncenin sınırlanmaması. Dinganzihi sınır olarak görmemesi.
Görmez.
Eğer o varsa düşünce minimize ediliyor. Eğer dinganzihi kendinde şey, gerçek varlık düşünceyle aynıysa, o zaman düşünce sonsuz güç
kazanıyor. Gerçek varlık
ne?
Ve aynıysa.
Evet, dinganzi kendinde şey ve düşünce bir ve aynıysa, o zaman bilgi olanaklı, Kant yanlış, Hegel haklı ve o zaman insan düşüncesi maksimumda, saltık.
Eğer aksiyse?
O zaman şeydeyiz, T'nin görüngü biliminin gerisindeyiz. Yani Hegel'in sistemi özne, doğru olsa bile, doğru olsa bile, hayır yazılmayacak da. Yani T'nin görüngü bilimi o dinganziyi kaldırmak için yazılıyor. Ayrımı koparmak için, yani o uçuruma, horoz dedikleri şeyi ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Varlık ve kavramın birliğini getiriyor T'nin görüngü bilimi. Varlık ve kavramın birliği demek, bilginin olanağı demek. Saltık bilgi diyor ya Hegel.
Ustu.
En son kategorisi bilincin, T'nin görüngü biliminin en yüksek basamağı, saltık bilgi basamağı. Saltık bilgi nedir? Varlık ve kavramın birliğidir.
En ufak bir kendiliği bile kabul ettiğimiz anda şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Yani öznellikten kurtulmanın şeyi yok, olanağı yok.
Nasıl?
Yani kendinde şey olarak, ha, en ufak sınır, bir şeyi kabul et, bir sınır ufak koyduğumuz yani, anda evet.
Ufak diyemeyiz yani, çünkü bilmiyoruz.
Belki çok büyük. Kavram evet, olarak ortaya çıktığı anda öznellikten kurtulmanın evet, şeyi yok.
Çünkü o nesnen olacak.
Evet.
Ve
ya, ben şey sordum.
Kant yani, belki başka türlü de yazabilirdi Arus'un eleştirisi falan ama o zaman bütün şey anlamıyor insanlar o yüzden. Bilimin fenomenel olmasının Kant'ta ileri sürüldüğü düşüncesine karşı çıkıyorlar ya da onu anlamıyorlar. Yani eğer kendinde şey varsa, gerçeklik orada bitiyorsa insan düşüncesi, yani insan bilgisinin sınırı oraya kadarsa, o zaman insanın bildiği her şey fenomenal.
Tamam, zaten kendinde şey dolayısıyla fenomenolojik oldu.
Tabii.
O sebepten de oldu fenomenoloji. Yani ve hala öyle devam ediyor. Yani klasik felsefeyi öteleyen şey de o.
Evet. Yani fenomenolojiyi kabul edenler yani burada şeyler var. Değişik varyasyonlar olabiliyor. Varyeteler olabiliyor. Yani fenomenolojiyi kabul eder. Fenomeni.
Heh.
Ama onun yanında özde varmış gibi. Çünkü bunların da kendi aralarında ayrışmalar
var. Ben de onu soracaktım. Yani aynı şey. Yani bir arada olabiliyor.
Sartre'nin fenomenolojisi, Heidegger'in fenomenolojisi falan hep farklı. Hep aynı ayı kalıptan çıkma şeyler değiller. Başkaları da var.